Merhaba, Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Toyota Türkiye CEO'su sevgili Ali Haydar Bozkurt. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Tam da dönemi aslında sizin öncülüğünü yapmış olduğunuz Adana Portakal Çiçeği, demin festivali dedim. Siz beni düzelttiniz karnavalı diye. Oradan başlayalım dilerseniz. Neden festivali değil, neden karnavalı?
Evet, güzel bir nokta başlangıç için bence de. Çünkü biz bunu özellikle çok fazla ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bazen de soruyorlar. Yani ne olur ki, yani festival dense ne olur ya da işte başka bir şey olamaz mıydı diye. Şimdi bu işin hikayesinin biraz başına dönmek gerekiyor. Neden bu karnaval ismi çıktı, bunu anlatmak için. Şimdi aslında muhabbet karnavalla başlamadı. Aslında konu Nisan'da Adana'da olmakla ilgiliydi. Zaten marka ismimiz önce Nisan'da Adana'da. Yani Nisan'da Adana'da işte portakal ağaçları çiçek açtığında bütün şehrin sokak o büyülü kokuyla dolar. Yaklaşık 3 hafta çok büyülü bir ortam olur. Bu muhteşem şey için herkesi Adana'ya davet edelim mi fikrinden çıktı. O nedenle Nisan'da Adana'da. Sonrasında tabii işte komitelerimizi kurduk. Arkadaşlarla konuyu tartışırken bir şey olması lazım ki ucunda insanlar Adana'ya gelsin. İşte bir eğlence, bir festival olsun falan dediler. Dedim evet, güzel fikir. Yalnız bir şey rica edeceğim dedim. İsmi festival olmasın. Dediler ki neden? Dedim ki Türkiye'de yüzlerce festival var. Bunların birçoğu birbirine çok yakın işler yapıyor. Benim aklımdaki şey çok başka. Bunun ismi farklı olsun dedim. Bir de ileride uluslararası olması gibi bir hedefimiz vardı böyle 5-10 yıl sonrası için. Hani böyle uluslararası jargona uygun da bir marka ismi
bayağı
olsun demiştik.
Aslında vizyoner bir şey.
Ve bir de dedik ki Adana sokakta yaşıyor. Bizim etkinliklerimiz sokakta olacak. Bunun böyle sokağa yakışan bir ismi olsun. İşte şenlik yapalım dediler. Dedik İngilizceye nasıl çevrilecek? İşte şu olsun, bu olsun. En son karnaval olsun dedim ben. Herkesin çok hoşuna gitti. Çünkü gerçekten Türkiye'de hiç karnaval yok. Ve bizim aklımızdaki şey de biraz bu karnaval formatını çok tanımlıyor. Hatta dünyadaki birçok karnaval formatından da ayrışan özellikleri var. Genelde bu festival, karnaval tarzı aktivitelerde, eventlerde baktığınızda İşte genelde böyle birkaç konserler olur. Bazen bir böyle bir yürüyüş korteji geçer. Bir gösteri yapılır işte temasına uygun. Oysa bizimkinde yüzlerce aktivite oluyor. Yani sanatsal aktiviteler oluyor, spor aktiviteleri oluyor, bilimsel söyleşiler, aktiviteler oluyor. Bu kadar geniş bir yelpaze ki. Yani mesela içinde maraton koşusu var, bisiklet yarışı var, at yarışı var. Efendim söyleyeyim ulusal
satranç. Ben de bilmiyordum bu kadar kapsamlı olduğunu.
Ulusal satranç turnuvası oluyor. Efendim söyleyeyim tiyatro oyun gösterileri oluyor. Halk oyunları gösterileri var ama tango gösterisi de var. İşte yoga atölyeleri de var. Kitap imza günü de düzenleniyor. Mesela bir yazarın kitabı çıkmışsa onların tanıtımı yapıyor. Yani baktığınızda çok geniş bir yelpazede yüzlerce aktivite o karnaval dönemi boyunca Adana sokaklarında ağırlıklı olarak işte resim sergileri, fotoğraf sergileri, kostüm yarışmaları o kadar renkli ve dolu dolu ki bunun bir ayrıştığını göstermek istedik yani.
Peki Türkiye, başladığınız noktada ilk bu fikir size aklınıza geldiğinde hani birincisi sormak istiyorum, bir yerden ilham aldınız mı? Çünkü hani ilham, şimdi siz de birilerine ilham olacaksınız aslında. Hani dolayısıyla %100 yani mümkün değil. Aksi o yüzden hani bir hayata bakış açınızda bu gözle nasıl farkındalığınız oluştu? Biraz oraları da onu
tabii,
da
tabii
söylerseniz.
O zaman biraz daha öncesine gitmem
lazım. Evet çok
lazım.
Aynen öyle. Çünkü benim, hakikaten çok o kısmı da çok değerli. Yani evet. Bunu dinleyenler sizden nasıl ilham alıp bunu hayatlarına nasıl oturtabileceklerini ve uygulayabileceklerini de sizin ağzınızdan dinlesinler. Çok isterim. Ay,
bunun için biraz daha geriye gitmem lazım. Benim böyle ortaokul yıllarıma gitmem lazım. Şimdi bizim ortaokul yıllarındayken ben Adana'da büyüdüm. Çocukluğum, gençliğim orada geçti. Dolayısıyla da bütün anılarım neredeyse orada, Adana sokaklarında. Ve ben bir gerçek sokak çocuğuydum. Yani biz sokakta büyüdük. O zamanlar sokakta büyürdü çocuklar zaten. Bugün çok değişti.
Maalesef.
Adana'nın bütün caddelerinde turunç ağaçları vardır. Bir de Adana'yı çevreleyen çok büyük ölçekte portakal bahçeleri vardır.
Nisan ayı öyle mi?
Şu anda azaldı.
Azaldı
yani şehir içindeki caddelerimizde var portakal, turunç ağaçlarımız. Ama hemen şehrin kenarındaki bahçelerin birçoğu gitti. Çünkü şehir büyüyünce Orada yapılaşmalar başladı. Ama yine şehrin sınırında yine portakal bahçeleri var. Nisan geldiği zaman portakal ağaçları çiçek açar ve muhteşem büyülü bir koku oluşur. Ve o rüzgar şehrin sokaklarına taşırdı bu kokuları. Yaklaşık 3 hafta falan sürer bu ve ben bunu çok çok severdim. Yani böyle insanın ruhunu yıkayan, gençleştiren, enerjisini böyle arttıran, her şeye daha pozitif bakmasını, güne pozitif başlamasını sağlayan bir enerjiydi o. Ve ben her yıl o dönemi beklerdim, yeniden Nisan gelsin.
Ve o yaşta bir çocuk tabii, olarak tabii. Böyle bir şeyiniz vardı yani.
Tabii yani o, ben o yıllarda vardı. İnsanlara anlattığımda genelde şey cevabı alırdım. Ya falan hani var hayatımızın bir parçası. Evet. O kadar doğal ki hani içinde olduğun şeyin de körlüğünü yaşar ya insan biraz. Zaten hayatın normal bir parçası. Ben söyledikçe insanlar evet ya falan deyip onlardaki farkındalık böyle büyümeye başladı. Sonra ben yıllar sonra İstanbul'a geldim. Adana'dan ayrılmam gerekti. 29 yaşında. Ama her yıl Nisan'da mutlaka bir hafta yıllık iznimi Adana'da geçirdim.
Bayağı geç ayrılmışsınız Adana'dan.
Tabii, ben çok geç ayrıldım. 29 yaşıma kadar orada yaşadım. İşte her yıl gidiyordum. Sırf o mevsimi kaçırmamak için doyamadan dönüyordum. Çünkü beni bıraksalar ben o 3 hafta boyunca kalırım orada. Ve yine insanlara anlatıyordum. İstanbul'dan arkadaşlarımı götürüyordum her sene işte 5 kişi 10 kişi toplayıp. Herkes çok mutlu ayrılıyordu. Gerçekten anlattığın kadarmış, şöyleymiş, böyleymiş diye. Sonra yıllar içerisinde yaptığım iş gereği ben çok sık Japonya'ya gidip geliyorum. Böyle bir Mart sonu, Nisan başı aynı dönemlerde onların da sakura zamanı var. Bu kiraz ağaçları çiçek açıyor. Orada fark ettim ki dünyanın her yerinde milyonlarca insan Japonya'ya gidiyor o dönem. Sadece bu kiraz ağaçlarının önünde fotoğraf çektirmek için. Ve Tokyo'ya gittiğinizde Tokyo öyle kiraz bahçeleriyle dolu bir yer değil. Yani gökdelenlerle dolu. Çok az kiraz ağacı var. Oradan da bir işte trene biniyorsunuz. Birkaç saat böyle kırsal alanlara gidiyorsunuz. İşte Kyoto'ya falan gidiyorsunuz ki kiraz ağaçlarının önünde fotoğraf çektirin diye. Öyle muhteşem bir koku moku da yok bu arada.
Tabii hiç.
Baktım otellerde yer bulunmuyor. İnsanlar uçak bileti bulamıyor. Herkes geliyor. Marka olmuş bir iş yani.
Tabii benim bu sene şimdi arkadaşlarım tam da dediğiniz gibi yani 6 ay önceden belki 8 ay önceden rezervasyonlarını yaptılar. Gidiyorlar doğru.
Şimdi bir gün böyle Japonya dönüşü uçakta düşündüm. Yani bizim Adana'nın da böyle bir özelliği var. Bir de muhteşem kokuyor. Bir tek o da yok. Muhteşem yemeklerimiz var. İnsanlarımız sıcak. Nisan'da Adana muhteşem güzel oluyor. Sokaklarda insanlar eğleniyor. Buna insanları davet edebilir miyiz? Yani işte önce Adanalı olup da Türkiye'nin ya da dünyanın başka yerlerinde yaşayan Adanalılarla başlasak dedim. Onlar gelse. Hani Nisan'da Adana'da marka bu. Sonra bunu başka şehirlerde yaşayan insanlara duyursak. Hani Nisan'da Adana harika oluyor, gelsenize. Sonra 5-10 sene içerisinde bunu acaba uluslararası bir boyuta getirir miyiz? Bu sakuralar gibi bizde bir marka olur
ama
muyuz?
Ama ilk başında bu hayalle başladınız tabii. Sonuçta yani.
Şu anda bu anlattıklarımın hepsini 12 saatlik Tokyo-İstanbul uçağında düşünüyorum.
Hayal kurdunuz aslında.
Hayal kuruyorum yani. Eve geldim, sonra direkt oturdum daha bavulumu bile açmadan. Bir tane kağıt aldım elime. Kalemi alıp sayfanın tepesine Nisan'da Adana'da yazdım. Ve böyle bir şey olurken ne tür zorluklar yaşanabilir, nasıl engellerle karşılaşabiliriz onları düşündüm. Gece 12 filandı, PR ajansımıza bir mesaj attım. Sabah 8'de toplantı yapacağız diye. Tabii onlar ne olduğunu bilmiyorlar. Sabah ben artık o kafamda kurgulamışım olayı, bitirmişim. Benim öyledir, kafamda işin böyle her tarafını düşündüğümde bir lamba yanarsa o iş çalışır diye inanırım. Kafamda o gece lamba yandı ve pek uyuyamadım heyecandan.
Tabii.
Sabah erkenden gittim. Arkadaşlara anlattım böyle bir fikrim var diye. Onlar da çok heyecanlandılar. Sonra bir komite kurduk hemen. İşte o komite toplantısında bu karnaval fikrine kadar ulaştık. Önümüze nasıl engeller çıkar falan onları ben söyledim. Dedim ki işte bir sürü festival var. Bunlardan ayrışmamız gerekiyor. Bu festivaller çok isim yapamıyor, duyuramıyor kendilerini yeterince. Çok paralar da harcanıyor. Bize bu işi kimler hani finanse edecek? Baktığınızda öyle çok muhteşem bütçeler beklemeyen, akıllı bir kurgu kuralım dedik. Kurgumuz da şuydu. Bizim karnavalımızda belki işte çok star isimler sahne alamayacak ama Türkiye'nin her yerinden bütün amatör müzisyenlere çağrıda bulunalım. Gelin bizim karnavalımızda sahneye çıkın. Sanatınızı siz burada icra edin. İşte dans okullarına yazalım. Halk oyunları yapanlara yazalım. İşte ressamlarla konuşalım, resim sergileri açsınlar gibi. Böyle böyle fikri geliştirdik ve temelinde de şu yatıyordu. Yani parasız karnaval. İmece usulü herkesin böyle çorbaya bir tutam tuz atacağı, baharat atacağı bir şeyle yola çıktık. Tabii böyle bir şeyin olması için bunlar yetmiyor. Şehrin yöneticilerinin desteğini almak önemli işte. Belediyelerin, valiliğin, şunun bunun. Bir toplantı yaptım ben Adana'da. Böyle bir 150 kişilik kanaat önderleri, işte valilik, belediye, üniversite, Adanalı sanatçılar, İstanbul'da yaşayan isim sanatçılar. Onlara ben 2 saatlik bir sunum yaptım ve karnavalla ilgili hayalimi anlattım. Salondan çıktığımda insanların çok heyecanla ayrıldığını gördüm. Herkes şeye inandı, evet zor ama yapılabilir mi? Anlattığınız gibi gidersek yapılabilir, ikna olmuştu. Tabii ondan sonrası çok meşakkatli bir süreç yani. Biz 2. yılında karnavalın...
Cennet bahçesi vaat etmiyor yani.
Uluslararası olduk 2. yılında. Hani 5 ila 10 yılda hedeflediğimiz şey ama o süreç nasıl oldu? Arkadaşlarımızla öyle yoğun çalıştık. İşte ne bileyim Türk büyükelçiliklerine kadar mektuplar yazdık. Bulunduğunuz ülkelerde işte bizim şu afişimizi asabilir misiniz? İşte oradaki komünitelere iletebilir misiniz? Sonra döndük, nasıl duyurabiliriz? İnternet ve sosyal medya bu kadar yaygın değildi bu anlattığım 13 yıl önce.
Tabii.
Mesela Instagram yoktu da işte Twitter vardı. Eşimiz, dostumuz, sanatçı arkadaşlarımıza fikri anlatıp onlardan videolar çekmesini istedik kullanabilmek için. Şimdi çok zor iştir. Bakın bir sanatçıya para da verseniz inanmadığı bir şeyle ilgili bir video çekip mesaj paylaşmaz. Kaldı ki biz zaten bütçeli bir iş de yapmıyorduk.
Tabii.
Ama fikir o kadar heyecanlandırdı ki biz yüzlerce sanatçıdan videolar topladık. Yani Nisan'da Adana'da buluşalım mesajları. Kendi sayfalarında yayınladılar, biz onları yayınladık. İşte bir web sitesi yaptık Türkçe ve İngilizce çünkü amacımız uluslararası olmaktı. Ondan sonra şehirde bu iş nasıl olursa olur. Ben hep şunu söyledim. Bu iş fikir benden çıkmış olabilir, biz kurguluyor olabiliriz, biz koordine ediyor olabiliriz ama... Bu işin sahibi olmaması lazımdı. Hep ona inanıyor. Ben de dahil olmak üzere bu karnaval benim diye bir şey oluşturmamamız gerekiyordu. Ya da işte tek bir firmaya sponsorluk verip onun karnavalı yapmamamız gerekiyordu. Ya da mesela bir belediyeye al bunu yap deyip o belediyenin karnavalı gibi yapmamamız gerekiyordu. Dedim ki bu karnaval Adana halkınındır. Adana halkının işte bütün dünyaya böyle bir hıdrellez daveti gibi her sene çiçeklerimiz açtı gelsenize, kebabımız sizi bekliyor gelsenize diye davet ettiği bir şölene dönüştürmeliyiz. Bunu da ilk baştan itibaren zaten bizim böyle 3-4 maddelik bir karnaval ilkelerimiz vardır. Birinci madde onu yazmıştım. Ya bu karnaval kimsenin değildir, sadece Adana halkınındır diye. İkinci madde şeydi, bu karnavalın içinde bu komitede yer alan insanların hiçbir ticari ya da siyasi beklentisi olmayacaktır. Hiçbir şekilde.
Web sitesinde bütün onlar okudum.
Onları özellikle
oraya koyduk. Çok güzel özetlenmiştir.
Ondan sonra işte 3, bu karnaval bir hoşgörü karnavalı olacak. Karnaval süresince bu 3 gün olabilir, 5 gün olabilir. Kimse kimseyi bir sebepten ötekileştirmemeli. İşte senin siyasi görüşün A'dır, benimki B'dir dememeli. Senin dini inancın böyledir, benimki budur. Ya da sen şuralısın, ben buralıyım dememeli. Herkes Adana sokaklarında aynı şarkıya, aynı tempoyu tutup birlikte eğlenebilmeli. Yani amaç oydu çünkü... Birlikte eğlenebildiğiniz zaman medeniyet başlıyor biliyorsunuz. Hmm. Yani orada şeyi unutuyorsunuz, yanınızdaki insan aslında siyah mı beyaz mı, nereli, hangi partiyi tutuyor, siyasi görüyor. Bunlar gidiyor zaten, aynı şarkıya aynı tempoyu tutuyorsunuz.
Ama tam olarak burada bir şey sormak istiyorum. Tabii bunları şimdi ortaya hedef olarak koymak, ilke olarak koymak çok değerli.
Nasıl yaptınız diyeceksiniz. Evet. Oraya doğru geliyorum şimdi.
Çünkü hakikaten hani söylemesi kolay, yapması zor.
Dördüncü maddemiz de şuydu. Karnaval boyunca siyaset yasak dedik. Bunu da nasıl başarabilirdik? İşte belediye başkanları, milletvekilleri bunlardan başlamak üzere. Çünkü Adana çok ilginç bir yerdir bakın. Çok bir mozaiktir Adana. Mesela belediyelerine bakın, seçimlerde partilerin aldığı oy oranlarına bakın, çok birbirine yakındır. Yani her kesimden, her siyasi görüşten insanların dengeli olduğu bir şehirdir. Böyle bir şehri bir ortak paydada buluşturmak istiyorsanız, hani onlara şu mesajı vermek önemliydi. Çok sevdiğim bir laf vardır, geçen bir yerde bir bakanımız kullandı Adana ile ilgili. Yani bizim isimlerimiz farklı olabilir de soy ismimiz Adana demişti. Biz de onlara dedik ki yani farklı partilerden olabilirsiniz, farklı görüşlerden, ama karnaval süresince hepimiz Adanalı paydasına bir buluşursak bir hoşgörüyle bu iş çalışır demiştik. Sonra bunu belediye başkanlarımıza anlattık. Çünkü her ilçenin farklı partiden belediye başkanı. İşte milletvekillerimize anlattık. Dedik ki bakın, bizim bu mesajı vermemiz lazım. Bize yardımcı olun. Sağ olsunlar, ilk günden bütün o farklı partilerin belediye başkanları basının önünde çıktık. Hepsi el ele tutuştular.
Müthiş bir şey. Böyle bir fotoğraf verdiler. Yani.
Bundan sonra bunu her sene yaptık. 12 yıldır gene yapacağız bu sene. Böylece herkes kendi sevdiği liderinin bu işe destek verdiğini görünce, ya bu karnaval ayrı bir şey demeye başladı. Hmm. Ya mesela bizde şey vardır, Adana Spor'la Demir Spor derbisi Türkiye'deki böyle ender, hani Fenerbahçe Galatasaray gibi ya da Karşıyaka Göztepe gibi çok sert bir rekabet vardır. O kadar ki mesela Demirsporlu taraftarlardan portakal ya da havuç yemeyen var. Adana Spor'un renklerinde turuncu var diye. Bu kadar sert bir şeyden bahsediyorum. Biz karnaval kortejlerinden birinde bu iki takımın taraftarlarını formalarıyla yürüttük. Yani normalde yan yana gelmezler bunlar. Şimdi ama hep mesaj şuydu. Bu karnaval. Karnavalda bayram gibi. Yani bütün rekabetleri kenara koyun, siyaseti de koyun. Hepimiz bir eğlenelim.
Sonra bakarız.
Çünkü buna ihtiyacımız vardı mesaj. Gerçekten ilk yıldan itibaren bu verdiğimiz mesajları bence Adana halkı çok doğru bir yerden anladı ve çok sahip çıktı. Dediler ki evet, biz bir unutalım ya şu birbirimizle çekişme işini. Bir mola verelim. Çünkü bizim çocukluğumuzdaki bayramlarda küsler barışırdı. Öyle değil mi? Yani bayram barışmak için bir vesileydi. Karnavalda böyle bir havaya bürünmeli dedik. Ya ben mesela bir yıl hatırlıyorum, bizim 11 yıl yaptık karnavalı. Çok şükür kimsenin burnu kanamadı. Yani böyle bir adliyeye yansıyacak ya da karakollara yansıyacak böyle büyük bir tatsızlık yaşamadık. Çok şükür, nazar değmesin. Çünkü sokakta 1 milyon insan olduğu ya. Bir yerde mutlaka biri öbürünün ayağına basacaktır en azından. Mesela Adana'nın gençleri çok şeydir. Hemen celallenirler filan. Benim gözümün önünde iki grup kaldırımda geçerken biri öbürünün omzuna çarpmış. Hemen döndü, hayırdır hemşerim diye arkadaşı kolundan tuttu. Ayıptır ya karnaval dedi. Dedim ki tamam.
Olmuş.
Bu mesaj olmuş. İşte biz o hoşgörü şeyine ulaşmayı çok hedefledik. İşte kenti yönetenlerden bu mesajı vermelerini hep istedik. Onlar da buna çok destek oldular. Biz her yıl yaptığımız bütün toplantılarda, verdiğimiz röportajlarda bu hoşgörünün altını sürekli bıkmadan, usanmadan çizdik. Bir de şeyi de gördüler yani ilk karnavaldan itibaren. Ya sokakta böyle çoluk çocuk ailece yürüyüp gülümseyen insanlar görmeyeli çok uzun zaman olmuş, onu fark ettik. Dışarıdan gelenler şey diyor mesela Adana'daki ortama. Burası gerçekten Türkiye'de bir şehir mi ya? Avrupa'da bir yere gelmiş gibiyiz. Herkes gülümsüyor. Sokakta işte bir köşede bakıyorsunuz bir müzik grubu konser veriyor. Öbür tarafa gidiyorsunuz işte Bursa'dan gelmişler. Kılıç Kalkan ekibi. Kendileri gönüllü. Tabii gönüllü derken bizim kontrolümüzde.
Kontrollü bir şekilde.
Biz onları inceliyoruz, onaylıyoruz. Tabii. Karnaval ruhuna uygun bir şekilde. Onlar orada bakıyorsunuz Kılıç Kalkan'ın gösterisi yapıyorlar. Biraz gidiyorsunuz tango gösterisi yapan İzmirli bir grup. Biraz gidiyorsunuz yoga atölyesi, işte resim sergileri. Havaya baktığınız zaman gerçekten Türkiye'deki mevcut festivallerin hepsinden ayrışan dolu dolu farklı bir ortam oluşmaya başlamış. Bunu söylerken Türkiye'deki diğer festivalleri ben eleştirmek için ya da yapmak için söylemiyorum. Sadece bunun neden ayrıştığını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü böyle sorular da çok alıyoruz biz. Ya işte bize de destek verseniz de, bizim de şu festival var. Bunu yapıyoruz, nasıl tanıtırız? Biz onlara şey diyoruz yani, biz sonuçta organizatör değiliz aslında.
Tabii
hepimizin işi gücü var. Ama benim ekibim o yardımı isteyen herkese de mutlaka biz nasıl başardığı anlatan toplantılarla destek.
Biraz mentorluk gibi tabii, aslında.
Tabii. Yani hiçbir karşılık beklemeden. Çünkü şuna inanıyorum. Bu yaptığımız şey örnek oldukça, az önce dediniz ya ilham almak. Bir sürü emek ve para harcanıyor, zaman harcanıyor birçok festival ya da benzeri program için. Daha böyle hedefi doğru koyup yapılması gereken adımları doğru planladığınızda ben eminim ki Türkiye'nin o diğer köşelerindeki bu festival tarzı bütün programlar daha iyi olacaktır. Zaten amacımız da o. Örnek olabilirsek Türkiye'nin her yeri kıymetli.
Evet,
sadece
tabii,
Adana değil.
Tabii.
Bakın mesela biz web sitemizde 2. 3. yıldan itibaren tanıtımı şöyle yapmaya başladık İngilizce yayınlarımızda. İşte Kanada'dan gelen var, Brezilya'dan gelen var, Kore'den var. Hani her yerden var. Bu kadar yolu Adana'ya geliyorsunuz, hani İstanbul, Adana uçuyorsunuz. Hani oradaki 3-5 günlük karnaval değil sadece. Bakın Adana'dan Kapadokya 1,5 saat arabayla. Gelmişken Kapadokya'yı görebilirsiniz. Yanı başımızda bir tarih hazinesi var. Yarım saat Tarsus. Yani korkunç bir tarih var orada. Orayı gezebilirsiniz. Biraz daha yarım saat gidin Mersin. Öbür tarafa doğuya doğru gidin İskenderun, Antakya, Gaziantep. Biraz böyle daha sabrınız varsa 4 saatte Nemrut'a ulaşıyorsunuz. Korkunç geniş bir coğrafyanın tanıtımını yapmaya başladık bir de. Hani Adana'nın tanıtımından çıktı bir çeşit
amaç
bölgenin
olmaktan turizm, araca dönüşmeye başladı.
Turizm tanıtımına doğru gitmeye başladı. Her yerden insanlar geliyor. Mesela Beyrut Adana arası uçakla 30 dakika falan. Yani uçak havalanıp iniyor. Aynı
evet,
Kıbrıs gibi.
Güzel.
Oraya seferler konmaya başlandı. Çünkü insanlar oradan da gelmek istedi. Yani Japonya bayrağı da gördük, Kore bayrağı da gördük, Brezilya bayrağı da gördük. Kanada, yani insanlar kendi bayraklarıyla bizim kortejimize katılıyor. Yani böyle bu düşüncelerle başladığımızda tabii olmayan bir şey anlatıyorsunuz. Bakın bir sürü bir seri toplantı yapıyorsunuz. STK'larla yapıyorsunuz. Ticaret odası, sanayi odası gibi odalarla yapıyorsunuz. İşte Rotaryanlarla ayrı yapıyorsunuz gibi gibi. Ve hepsine aynı mesajı verdik. Bu platformu beraber oluşturabiliriz. Varsa bir maharetiniz, o ne idiyse, burada size platform sağlayacağız. Gelin o maharetinizi gösterin, bu işe katkıda bulunun diye ve hepinizin olsun bu karnaval diye. Gerçekten ilk yıl ben şeyi hatırlıyorum. İlk toplanacağımız gün kaç kişi gelecek bilmiyorsunuz. Hani ona göre bu iş olacak mı olmayacak mı? Böyle yüreğim ağzımda oraya gidiyorum ya, arabadayım.
Ya ne heyecan.
Yani diyorum ki ya 2-3 bin kişi gelse devamı gelir ya falan diyorum kendime. Yok ya diyorum 2-3 bin değil de 5 bin mi olsa. Ya kimse gelmezse bu duygularla.
Tabii.
Köşeyi bir döndüm, alanda 20-30 bin insan.
Ya.
Orada dedim ki bu iş oldu. Bu iş oldu. Ondan sonra ikinci sene 120 bin kişi yürüdük biz kortejde. Bakın herkes çoluk çocuk kostüm dikmişler, aileler maske yapmışlar. Sokaklarda kafalarında taçlarla dolaşan insanlar. Yani müthiş bir cümbüş oluşuyor. Müthiş bir şey oluşuyor.
Siz geriye gittiniz. Ben biraz daha geriye gidip aslında Ali Haydar Bozkurt olarak sizin kurduğunuz bu hayalde yine ilham olması adına şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de genellikle bizim kültürümüzde maalesef bu var. Anadolu kültüründe de bu var. Neyi nasıl yapamayacağımızı bize öğretme eğilimi vardır.
Maalesef.
Ne yazık ki bu böyle. Fakat siz bunun tam tersini gerçekleştirmişsiniz ve siz de bir yerden ilham almışsınız ama aynı zamanda kendinizi eğitim hayatınıza da okuduğumda çok büyük bir çeşitliliğiniz var orada aslında. Hmm. Çok sosyalsiniz, çok farklı konularla ilgilenmişsiniz ve 29 yaşına kadar da Adana'da kalmışsınız. Aslında bugün baktığımızda pek çok sizin de çocuklarınız var. İşte benim de biraz daha büyükler ama üniversite hazırlanan çocuklarım var. Hepsi yurt dışına bakıyorlar. Çok kitabına uygun şekilde kendilerini donatma çabası içindeler. Fakat siz bunun aslında çok farklı ve güzel de bir örneğini ortaya çıkarmışsınız. Orayı biraz o eğitim hayatından itibaren, çünkü aslında bütün o eğitimi almış ve kendini geliştirmiş, beslemiş olan Ali Haydar Bozkurt bir hayal kuruyor. Ve bu kurduğu hayal eminim karşınıza yapamazsın, edemezsin. Mümkün değil, bu kadar festival var, sen mi şimdi yapacaksın diyenler eminim olmuş.
Olmaz mı?
Ve siz tüm bunlara rağmen belli bir donanımla gelip buraya bu karnavalı Adana'ya, Türkiye'ye hediye etmişsiniz aslında. O yüzden biraz daha ben sizi geriye götürüp aslında yine ilham olsun diye bugünün gençlerine biraz oraları anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü biliyorum sanat var hayatınızda, spor var hayatınızda, farkındalık var hayatınızda. Bugün çok söyleniyor farkındalık kelimesi ama siz onu tas tamam bir bilinçle benimsemişsiniz. Eminim öğretmenlerinizin de, ki onu da birazcık konuştuk başında.
Evet.
sohbetimizin dışarıda beklerken biraz oraları bize anlatır mısınız?
Biz tabii bugünkü genç kuşaklara göre baktığımızda sanıyorum biraz daha dezavantajları ve avantajları açısından büyük farklılık yaşayan bir kuşaktık. İlk bakışta şey diyorum, biz daha şanslıydık diyorum işin doğrusu. Biz sokakta büyüyebiliyorduk mesela, şimdiki çocuklara bakıyorum. Sokakta büyütme şansımız giderek azalmış. Yani dezavantajımız neydi? İmkanlar çok azdı. Yani bugün işte internet bile tek başına çok farklı bir dünya getiriyor. Yani ben hatırlıyorum, bir ödev yapmamız gerektiğinde biz şehir kütüphanesine giderdik. İşte 6 ciltlik Meydanlar Ansiklopedisinden hangi bilgiyi bulabiliyorsak, ki o da bir geniş sözlük aslında. Hangi bilgiyi bulabiliyorsak bunlarla işte bir ödev yapardık falan. Ama yine de baktığında özünde toplumun değer setleri falan açısından çok daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Aldığımız eğitim, o zamanki işte ilişkiler. Mesela ben çok şanslı hissediyorum. Çok iyi öğretmenlerim oldu. Yani hepsini tek tek anıyorum. O kadar çok şey öğrettiler ki bize, bu anlattığım akademik eğitim değil. Akademik taraftan da çok iyilerdi elbette ki, hepsi kendi içinde değerli insanlardı ama yani o dönem bize insan olmayı öğrettiler. Birey olmayı öğrettiler. Düzgün adam olmayı öğrettiler. Bugün baktığım zaman yine söyleyeyim, akademik tarafını küçümsemiyorum ama bu çok daha bir farklı değer katmış bana. Bugün 56 yaşındayım. Onlardan öğrendiğim şeylerle yaşıyorum hala. Hiçbirini unutmadım. O değer setleriyle yaşıyorum. Onları korumaya çalışıyorum. Ben de gençlere, yeni kuşaklara onları anlatmaya çalışıyorum. Bakın ben 73 tane üniversitede konuşma yaptım bugüne kadar. 73. Hala da vaktim oldukça gidiyorum. Tek bir tane amacım var. Yani o gidince belki 1000 kişi dinliyor o konuşmayı. Ya yani bir tane, iki tane, üç tane genç çocuğa bir ilham olur mu? Biraz farklı bakmasını sağlar mı? Farkındalığını bir böyle geliştirir mi diye. Van'a kadar gittim. Hatta Van'a 2 kere gittim. Türkiye'nin hemen hemen her köşesine gittim. Hala da vakit oldukça gidiyorum. Şimdi bizim bu topluma bu borcumuz var. Bizim aldığımız başka bir şeydi. Yani hocalarımızdan, yetiştiğimiz ortamdaki büyüklerimizden, sadece okuldaki hocalarımızdan. Benim bir basketbol koçum vardı. Mesela beni ilk defa demeyeyim ama ya böyle bilinçli olarak bir tiyatro izleyicisi yapan basketbol koçumdur. Yani daha önce de gitmişliğim vardır ama işte bir oyun nasıl izlenir, sonra nasıl yorumlanır. Mesela kaliteli film seçerek sinemaya gitmeyi ondan öğrenmişimdir. Yani ortaokul yıllarımızda bütün takıma, evinin 4 odası kütüphaneydi. Her hafta kitap dağıtırdı, haftaya toplardı ve her pazar antrenman sonrası okunan kitaplarla ilgili bizim görüşlerimizi sorardı. Böyle bir basketbol koçumuz vardı. Şimdi tüm bunlara baktığım zaman sadece bunları yaşamadığımı düşünüyorum. Yaşarken onlardan ilham alıp örnek aldığımı da görüyorum. Yani ben de bir gençle bir şey konuşurken, hani basketbol koçu senden ne ister? İşte günde 100 tane interval yapmanı ister. 2 saat öylesi antrenman yapmanı. İşte şut ortalamanın da 10 üzerinden en az 7 olmasını bekler, değil mi? Bunları zaten bekliyor. Ama senin kitap okumanı bekliyor bakın. Dünyayı anlamanı bekliyor. Sana doğru kitaplar tavsiye ediyor. Yaşına uygun. Bir sonraki kitabını da o seçiyor. Şimdi bunlar müthiş şeyler. Bakın parayla pulla olmayacak şey. Yani birine deseniz ki ben şimdi kendi çocuğumu keşke öyle bir hoca bulsam, emanetim. Al bu çocuğumu, okuyacağı kitapları sen belirle, sırasıyla da okut. Sonra da bir de okuduktan sonra otur karşına 2 saat kitap hakkında sohbet et. Bunu parayla yaptıramazsınız bak.
Bir de okutamazsınız da çocuğa aynı zamanda.
Yani şimdi o da ayrı bir çocuğa, hikaye. O da,
çünkü sonuçta orada bir tabii yani ben de sporcu olmuş olduğum için çok iyi anlıyorum söylediğinizi. Şimdi antrenörün sizin üzerinizde müthiş bir, büyük bir otorite sonuçta ve ona büyük bir hayranlık duyuyorsunuz. Onun gözüne girmek için yapacağınız ya, her şeyi yapabilirsiniz o sırada.
Bir de bakın hemen yapılan işin outcome'ını, yani çıktısını da hemen görüyorsunuz. Yani o hafta kitabı okuyup geldiğiniz zaman bir kere bir bakış açınızda bir değişiklik oluyor. Yürüyüşünüze yansıyor. Yani ben ondan sonra o basketbol koçumla oturduğumda bana bir şey söylediğinde ne demek istediğini daha iyi anladığımı görünce ne yapıyorum? İkinci kitabı verirken daha severek alıyorum. Çünkü biliyorum ki bir hafta sonra geldiğimde ben onunla daha başka bir şey daha konuşabileceğim. Şimdi bunlar bize, bakın kitaplardaki bilgilerin hepsi güzel, onları öğretti, kitap okumaz. Ben de vardı zaten, ben 4,5 yaşından beri kitap okurum. Ben çok erken başladım okumaya.
Ne güzel.
Ama bunlar bize başka bir şeyler daha öğretti. İnsan duruşu diye bir şey vardır. Yani benim lisedeki hocalarımın bana öğrettiği işte matematik ya da edebiyat değildi sadece. Ya da İngilizce değildi. Ya da basketbol koçumun işte bana savunma taktiklerinin şeyini öğrettiği şey değildi. İnsan duruşunu gördük. nasıl olmalıyı gördük. Onlar aslında bizi, bugün biz yapan değerler. Ben onları çok daha kıymetli buluyorum. Biraz böyle çok farklı dallardan anlatıyorum ama bir de...
Yok, tam olarak da... bunu istiyorum aslında. Çünkü hepsi bir yere, hani hepsini siz birleştirmişsiniz i̇şte, ve...
Soruyu evet. biraz böyle daha derli toplu ama hepsini de içi böyle cover edecek şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bugün mesela kendi çocuklarımdan da benim beklentim. Tabii ki akademik olarak iyi olmalarını isterim. Ama sosyal tarafı ıskalayan çocukların genel anlamda çok ne başarılı ne de mutlu olduğunu görüyorum. Yani bu dengeyi biz veliler de tabii doğru yönlendirmeliyiz ama çocuklar da bu dengeyi kurmalı. Yani bugün ilkokuldaki bir çocuğu siz yönlendiriyorsunuz ama üniversitedeki çocuk artık kendi ayaklarının üzerinde kendi tercihlerini yapıyor. Ben yani gittiğim o okullarda, üniversitelerde çocuklara hep şey diyorum, elbette ki dersleriniz çok iyi olacak. Ama kitap okumayan biriyseniz mesela, biz yarın iş hayatında karşımıza geldiğinizde sizinle 10 dakika sohbet ettiğimizi anlıyoruz. Sizin kitap okuyanlardan mı okumayanlardan mı olduğunuzu. İyi tamam, yani internette her şey var. Öyle değil işte. Sizin insan duruşunuzu internette böyle 3 saniyede bulduğunuz hap bilgi kurgulamıyor. Onu 3 saniyede öğreniyorsunuz, büyük ihtimalle 3 saniyede unutuyorsunuz ihtiyaç bittiği zaman. Ama bir duruş vardır. O çay gibi demlenerek olur. İşte o çocuk yaşlardan itibaren şimdi çok değerli eğitmenlerin elinden geçtik biz ya. Yani hata yapıyorduk, çocuktuk doğal olarak. Bizi o kadar akıllı yönlendirmişler ki bugün bakıyorum. Bugün çok daha siyahla beyaz gibi, daha kolaya kaçan, daha matematiksel yöntemlerle sorun çözmeye gidiyor. Kimsenin vakti yok, kimsenin tahammülü yok baktığım zaman. Bize çok fazla tahammül etmişler yani, onu düşünüyorum.
Çok emek.
Sabır göstermişler yani, o insanların hakkı ödenir mi? Ama özetle çok yönlü bir çocukluk yaşamanın ben çok büyük artılarını yaşadım. Hala da yaşıyorum. Ya ben uzun yıllar spor yaptım, uzun yıllar işte tiyatroyla uğraştım, uzun yıllar müzikle uğraştım, fotoğrafla uğraştım. Yani bunların hepsi şey gibi değil. Yani CV'ye bunu da yazayım gibi yapılmış işler.
Demin onu söylemeye çalışmıştım. Şimdi çocuklara evet. Bu böyle hakikaten öğrenilmesi gereken, doldurulması
öyle.
Gereken bir CV tabii. Gibi ama...
Bütün çocuklar piyano evet. Dersi almalı.
Evet.
Bütün çocuklar şunu yapmalı.
Veliler de onları
şimdi
oradan oraya taşımalı.
Şimdi iş böyle çok daha ekstrem noktalara gitmiş. Mesela işte eskrim dersi aldırayım, kimse de olmayanı yaptırayım günler başlamış.
Çünkü oradan burs alınabiliyor
gibi
falan.
Şeyler.
Gibi şeyler. Evet.
Ama... Yani biraz bunlar hep şey geliyor bana. Hangisiyle hangi derinlikte ilgilendi bu çocuk? Bu çocuğun karakterine ve oluşumuna net seviyede bir katkı sundu. Şimdi tiyatro yapan bir insanın oradan aldığı şeyleri kendi hayatına, tavrına, tarzına, hayata bakışına, başka insanları nasıl gördüğüne kadar, onlara nasıl davrandığına kadar etkiliyor. Yarın o da bir çocuk yetiştirirken oraya kadar etkiliyor. Şimdi bu derinliği kaybettiğinizde şey çok kolay yani, bir çocuğa bir yıl piyano dersi verdiniz, bir yıl işte eskrim, bir yıl okçuluk, bir yıl şu, CV'ye de oluşturdunuz. Bu yüzde kaç çalışır? Bence büyük soru işareti. Belki bazı az örneklerde evet başarılı örnekler çıkabilir ama genelinde aslında olayın özü biraz ıskalanırmış gibi geliyor bana. Gördüğüm örnekler çünkü o. Yani hissetmek lazım biraz o yaptığınız
şey. 3 dakikada bulunmuş bilgi gibi biraz.
Aynı,
değil mi?
Aynen öyle işte.
Özümsenemiyor.
Özümsemek aslında. Gerekiyor. Onu nerede kullanacağınla ilgili işte şimdi çocuğa muhakeme kabiliyeti kazandırıyor bu tür şeyler. Hmm. Yani niye piyano çaldırıyorlar? İşte 4 tane lob çalışsın farklı farklı. Çocuk belki işte bir Fazıl Say olmayacaktır ama yarın başka bir yaptığı işte bu işte ilgili öğrendiklerinin ilham alıp onu başka bir şeye evirip kullanabilir diye. Ben bunu çok yaşıyorum. Yani ben ormanda yürüyüş yaparken bir şey dikkatimi çekiyor. Ertesi gün şirkete geliyorum, satış stratejisi olarak bir şey anlatıyorum. O ormandaki alakasız bir şeyden. Ama beni o güne kadar getiren o birikim bana o yetenek mi diyeyim bilmiyorum ama o beceriyi sunmuş oluyor. Yani o şeyi görüp ben bunu bak işime şöyle uyarlayabilirim fikrini, kafamdaki lambayı yakan o. Yoksa böyle sadece çok zeki olmak yetmiyor. Çok zeki olduğunuz için o ilhamı almıyorsunuz. İlham denen şey o hamuru alıp ne yapabileceğinize sizin geçmiş birikimleriniz Nasıl bir yaratıcılık sunuyor? Bunlar birleşince işte farklı bir iş çıkıyor. Anlatabiliyor muyum?
Ortaya portakal çiçeği karnavalı çıkıyor. Çünkü sonuç evet. itibariyle siz bütün aslında yani gelmek istediğim nokta oydu. Çünkü bütün bu yani nasıl ikna ettiniz insanları?
Evet, olmazları konuşamadık. Onu biraz yani bahsedeyim.
Oraya bir ne olur getirelim. Yani şimdi, çünkü bütün aslında sizin o muhakeme yeteneğiniz, edinmiş olduğunuz deneyimler, hayatınızda, çocukluk yaşlarınızda yaşadığınız farklı ortamlardaki zorluklar ve aştığınız o bariyerler aslında sizi o gün portakal çiçeği karnavalına insanları ikna edip o dediğiniz acaba 5000 kişi gelir mi? 30.000 kişi geldi. Sonra 120. Hani bütün bu sayılara ulaşmanıza ve hedeflerinize yardımcı olmuş gibi gözüküyor aslında.
Ya şimdi olmazlarla karşılaşmak maalesef sadece bizim ülkemize özel bir şey aslında. Yani insanın tabii, doğasında tabii. olan bir şey. Yani bunu Amerika'da da yapsanız, Fransa'da da yapsanız, insanlar bir kere konfor alanını bozmayı sevmiyorlar. İnsanoğlu öyle bir yaratık. Yani alıştığı düzenek pek bozulmasını seviyor. Ama yeni bir şey yapmak istiyorsanız hayatınızda bir taşı yerinden oynatacaksınız. Satrançtaki gibi. Bir hamle yapacaksınız. Yoksa hep aynı şeyi yaparsanız hep aynı sonuçla günü kapatırsınız. Bu konfor alanı insanlara başkası da bir şey yaparken ona bir müdahale etme yetkisi tanıyor sanıyorum. Şöyle diyorlar. Ya dur işte ne iş çıkarıyorsun? Rahatın yerinde değil mi? Rahat mı batıyor sana? Bu kadar işin gücün yok mu? Mesela bana onu söyle. Sen o kadar seyahat ediyorsun, işlere yetişemiyorsun, bu kadar iş azmış gibi. Bir de bununla mı uğraşacaksın? İşte şunlar olur, engel olur. Ya da birileri çıkar sana bunu yapar. Şimdi bunların hepsini gerçekten bir kere dinlemek lazım. Yani yok saymamak lazım ama bunların kafanızda gerçekten inanıyorsanız, boş beleş bir hayal değilse ki hani ben kurguyu kafamda çözmüştüm. Bunların sizi yıldırmasına izin vermemek lazım inanıyorsanız. Ben de bunlarla karşılaştım. Yani şunu bile yaşadık biz. Yani biz böyle karnavalın olmasına 10 gün kala o dönem bize destek veren büyük bir kuruluş bir anda karar verip mesela çekildi. Yani ben Brüksel'deydim hiç unutmuyorum bir telefon geldi biz vazgeçtik yapamıyoruz dediler. 10 gün var yani ilk yıldan bahsediyorum ilk yıl. O kadar anlatmışsınız insanlarla toplantılar yapmışsınız falan. Telefonu kapattım dedim ki bu iş bu yıl olmuyor yani seneye bakacağız artık. Zaten biz bir 2 ay kala bu fikri ben o Nisan'da Adana'da yazmıştım.
Ha o kadar kısa bir
süre. 2-3 ay vardı. Biraz zor bir ihtimaldi zaten. Dedim bu sene yapmayacağız da daha iyi çalışıp seneye yaparız derken öğleden sonra bir telefon geldi bana. Hatta söyleyeyim o zamanki şimdi rahmetli de oldu Adana valimiz aradı. Dedi ki böyle bir şey duydum dedi galiba olmuyormuş dedi. O zaman kadar da tanışmıyorduk kendisiyle biz. Dedim evet böyle sayın valim. Hiç unutmuyorum o sözünü. Yani bunu normalde söylemem ama rahmetli oldu diye söyleyeyim. Ben dedi ve ekibim emrinizdeyiz dedi. Biz bunu yapalım dedi. Biz o gün vazgeçtiğimiz karnavalı kalan 10 günlük süre bir daha kurguladık ve ilk karnaval öyle oldu. Hani bu anlattığım bir tane zorluk. Böyle neler neler var. Karnavalla ilgili herkesin farklı görüşleri de olabiliyor sonuçta. Yani ne gerek varcılar oluyor bazen. Az sayıda ama oluyor. Bunlar bazen böyle bir moralini bozuyor mu insanın? Bozuyor. Ama bakıyorsun %99 insan mutlu. Bakın orada karnaval döneminde 3 gün yapıyorduk biz bugüne kadar karnavalı. Bir kebapçı diyor ki 50 bin kebap sattım diyor hafta sonunda. 50 bin kebabı ben 6 ayda satarım diyor. Ya. Dükkan kiralarımı çıkardım diyor. 6 aylık kiram çıktı Allah razı olsun diyor. Çiçekçi kadınlar koluma yapışıyor Allah senden razı olsun diyor. 3 ayda satacağımız çiçeği 2 günde sattık falan diyenler. İşte mağazalar gece 12'ye 1'e kadar açık. 3-4 aylık satışı bir hafta sonunda yaptık diyenler. Taksi şoförleri Allah razı olsun. Günde 2 müşterimiz olur bizim diyor. Adana küçük yer her yere yürüyerek gider. Günde 20 müşteri oluyor yetişemiyoruz falan diyorlar. Şimdi bunlara baktığınızda işin böyle bir ekonomik tarafı da var Adana için. Moral tarafı da var. Kentin tanıtımı, bölgenin tanıtımı gibi bir çeşit turizm hareketi var içinde. Sanat platformu var. Yani insanlar bir şey perform etmek için bir ortam arayışındaysa, düzgün ortam bulmak kolay değil sanatçılar için. Yani düşünün bir grupsunuz, kafanıza göre gidip bir yerde konser yapamıyorsunuz. Onun bir maliyeti var, salon kirası var, insanları oraya toplamak var. İşte al orada 1 milyon insan var. Yapmak mı istiyorsun? Gel kardeşim sana sahneyi veriyorum. Sahne senin. İşte dans gösterisi yapmak istiyorsun. Oradasın. Kitap yazmışsın tanıtamıyorsun. Gel karnavalda tanıt. İmza gününü burada yap. Bunların hepsi yaşanıyor her sene.
Kaç kişi çalışıyor karnaval hazırlığında? Yani nasıl bir ekipten bahsediyoruz şu anda artık şimdi, geldiğimiz noktada?
Şimdi sayı verince biraz değişik olacak. Çünkü hiçbir yerde sayı vermiyorum. Gerçek çalışan sayısını biz de bilmiyoruz.
Hmm, aslında. Tabii, doğru.
Çünkü demiştim ya, bu imece usulü yapılan evet. bir iş. Hani o Bursa'dan kalkıp gelen Kılıç Kalkan ekibi de çalışıyor aslında. Tabii, tabii. Niye çalışıyor? Çünkü işlerini güçlerini bırakıyorlar. Adana'ya geliyorlar. Bir gösteri yapıyorlar. Bunu da para karşılığı yapmıyorlar bakın. Hı. Masraflarını da kendileri ceplerinden karşılayıp geliyor. İşte ne bileyim, bir kadın korosu var. Her yıl gelir Nilüfer'den. Her sene gelirler. Konser verip giderler. Kalabalıklı bir grup.
Ama kontrol etmek için sonuçta bütün bu organizasyonu bir çekirdek bir ekip vardır.
Oraya geleceğim. Bariyle. Bizim gerçek koordinasyon yaptığımız asıl çekirdek ekibimiz 4-5 kişi.
Ya işte. Yani bunu da bir şey için sordum. Yani hani yine ilham olsun diye sormak istedim.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Büyük büyük komiteler, alt komiteler, daha alt komiteler kurarak yapılan projelerde iç iletişim hataları çok olduğu için o işler hep sarpa sarmıştır. Ben başından beri şunu söyledim. 4-5 kişilik bir çekirdek komite olacak. Biz her şeyi yapamayız elbette. Biz koordine edeceğiz. Biz valiliği, büyükşehir belediyesini, ilçe belediyelerini, ticaret odasını, STK'ları, katılmak isteyen sanatçıları, bunların hepsini biz koordine ediyoruz. Sponsor olmak isteyenleri. Ama işi aslında onlar yapıyor. Mesela biz mi, yani büyükşehir belediyesi korkunç bir iş yapıyor mesela, korkunç destek. İşte valilik öyle. Onları biz yapmıyoruz, onlar yapıyor. Biz koordine ediyoruz nasıl olması gerektiğini. Mesela bu yıl Kültür Bakanlığı'nın Kültür Yolu Festivali kapsamına girdik biz. Sayın Bakan geçen yıl bize böyle bir teklifte bulunmuştu sağ olsun. Daha da büyütebiliriz bizim desteğimizle diye. Dedik ki nasıl yapacağız? Dediler ki siz zaten yapıyorsunuz 11 senedir. Siz gene yapacaksınız. Biz size daha fazla programla destek olacağız. Daha fazla etkinlik getireceğiz. Gerçekten de şu anda mesela yaklaşık 30 tane falan konser yapacak Kültür Bakanlığı, bir sürü başka aktivitede. Bu yıl böyle büyüyecek de yani bakanlığın da bu işe girmesi. Şimdi bakınca hani biz yapıyormuşuz gibiyiz ama biz yapmıyoruz aslında. Biz ya, koordine ediyoruz.
Koordinasyon anlamında sordum zaten.
Mesela Adana halkı korkunç bir iş yapıyor, ben söyleyeyim. Gelen bütün konukları iyi karşılıyorlar. Yani ben öyle örnekler duyayım ki otel yok. Bakın Antep'e kadar bütün oteller doluyor karnavalda. Mersin'e kadar insanlar oradan sabah arabayla geliyor 1,5 saatte, bütün gün eğleniyor, geri Antep'e otele uyumaya gidiyorlar. Yani biz artık bölgede de böyle yayıldık. Ama Adana halkı ne yapıyor? Çok örnekler var. Mesela işte restoranda tanışıyorlar. 3 tane kız gelmiş İstanbul'dan. Ya otel bulamıyoruz diyorlar. Alıp evlerine götürüyorlar.
Çok
ya
güzel.
Böyle çok örneğimiz ya, var bizim
tatlı,
yani.
Hakikaten.
Ama Adana halkı öyledir. Çok sıcaktır. Çok misafirperverdir yani.
Ben size şimdi artık yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Hiç istememekle birlikte. Portakal çiçeği aslında size ilham olmuş ve bölgeye de bölgenin çok güzel bir değeri ve siz de bunu harika bir şekilde parlatmışsınız. Ben tabii işim gereği, ilgim gereği işin biraz da gastronomik tarafına değinmek istiyorum ama bambaşka bir yerinden. Şimdi benim çok dertlendiğim bir konudur. Portakal çiçeği suyu vardır aslında.
Evet, var.
Ve Türkiye'de bu hani gül suyu
çok bilinmiyor.
Çok bilinmiyor ve işlenmiyor da. Yani ben kendim
çok eskide kalmış çünkü.
Aynen öyle. Çok
kuşaklar
eski
yaparmış. Biliyor musunuz? Şimdi yeni yeni duyuyorum, birkaç yer başlamış yapmaya.
Başlamış mı?
Birkaç yer
yani
başlamış.
Çünkü bunu bence hani bu
müthiş bir şey o aslında.
Karnavalla birlikte keşke, yani ben bunu size söylemiş olayım artık, bilmiyorum, yine o koordinasyonu belki sağlarsınız. Çünkü gerçekten bir gastronomik değer ve bu bir de şöyle bir şey. Şimdi Adana'da gidip yiyorsunuz ve ülkenize ya da şehrinize geri dönüyorsunuz. Bunu yanınızda götürebilirsiniz sonuç itibariyle.
Kesinlikle.
Hani dolayısıyla bu, çünkü Fransa'da, Güney Fransa'da falan hani bir sürü yerde yapılıyor. Bu coğrafyada olan bir değer aslında.
Kesinlikle.
Ama bunun ne olur yenilebilenini yapın ki kozmetik sadece kozmetikte kullanılmasın.
Tabii tabii, yemeklerde kullanılmak amacıyla evet. zaten yapılmış geçmişte. Ben bunu ilk nerede öğrendim? Çok acıdır. Adana'da öğrenmedim. Ben bunu Beyrut'ta öğrendim.
İşte Orta Doğu'da diyecektim
yani,
ben
Beyrut'ta
de.
Beyrut'ta çok yaygın.
Pilavlarda kullanılıyor,
yemeklerde
sütlü tatlılarda kullanılıyor.
Hatta bakın, Beyrut'ta yemekten sonra kahve ya da çay içmek istemiyorsanız sıcak bir suyu ondan 3-4 damla damlatırlar. Beyaz kahve diyorlar. Onu içtiğinizde
ya,
bütün gün o portakal çiçeği kokusu gelir size. Hani o evet. yemek kokuları değil de portakal çiçeği kokusu. O da müthiş bir şeydir. Son yıllarda bizim bir kere şunu söyleyeyim. Portakallı lezzetler yarışmamız oluyor her sene. İşte Türkiye'nin tanınmış böyle gurme isimleri, şefleri jüri oluyor.
Evet.
Çok farklı kategorilerde işte yemekler yapılıyor. Bunların özelliği mutlaka portakalla ilintili bir içinde şey olması gerekiyor. Çok da ilgi gördü. Şimdi o ekipteki arkadaşlar bu konuyu biraz araştırdılar. İşte bizim Adana, Tarsus o yörede biraz böyle eskilerden daha yaşlı olan insanlar bunu biliyor, hatırlıyorlar. Ben duydum, birkaç kişi hatta tekrar üretmiş falan diye kulağıma geldi. Katılıyorum söylediğinize. Mesela Beyrut'ta gelen turistler giderken onlardan şişeyle alıp gidecekleri memlekete götürüyor. Biz de dedik ki ya bunu böyle hani tekrardan kazandırsanız çok gastronomik olarak bir değer bu. Üzerinde çalışan insanlar olduğunu duyuyorum. Umarım birileri bu işi böyle hızla büyütür. Biz de tanıtımını çok güzel yapar, destek veririz.
Yani belki böyle sizin de erişiminizle bir dediğim gibi yine bir koordinasyonla belki.
Biz hazırız destek olmaya.
Ortaya bir şey çıkar. Çünkü hakikaten bir değer. Neden olmasın?
Tabii katılıyorum.
Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Güzel bilgileri paylaştınız bizimle. Yakında zaten karnaval var herhalde.
Evet, sizi de bekliyoruz Nisan'da Adana'da olmaya.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
Rica ederim, ben de çok teşekkür ediyorum.
Natali ile tatlı tuzlu sohbetlerin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.